Herkese merhabalar. 8 yıllık bekleyiş sona erdi ve Mount & Blade 2 Bannerlord erken erişim süreciyle birlikte artık herkesin oynanışına sunuldu diyebiliriz. Şu an ana menüden de göreceğiniz üzere oyunda Türkçe dil seçeneği de mevcut. İlk çıkan haberler, yani oyunun erken erişim süreci başlamadan önce çıkan haberler sadece İngilizce ile geleceği yönündeydi. Ancak zaten ilk güzellik 31 Mart'tan 30 Mart'ta çekilmesi, yani oyuna bir gün erken erişim imkanımızın olması oldu. Sonrasında ise oyunu açıp ayarlar kısmında Türkçe dil desteğinin de erken erişim sürecine dahil edilmesini görmek bizi ekstradan sevindirdi. Şöyle ayarlar kısmına tekrardan bir gelecek olursak, burada performans ayarlarını da göstermek istiyorum. Oyunu GTX 980'li bir sistemde oynuyorum ve görebileceğiniz üzere oyunun kendi ayarladığı ayarlar. Bunlara hiçbir şekilde dokunmadım. Pek çok ayar çok yüksek veya yüksek seviyede. Açılabilecek tüm efektler, işte kumaş simülasyonu gibi detaylar da tamamen açık şekilde bu ekrandan görebileceğiniz üzere. Oyun erken erişim sürecinde Türkçe ile birlikte, dediğim gibi, İngilizce, bir de Çince dil desteği ile birlikte çıktı. Yani 3 dili destekliyor. Seslendirmeler sadece İngilizce ama menü, arayüz, yani geri kalan tüm alanlarda Türkçe dil desteği oyunda mevcut. Şimdi menüde oyuna devam et isimli bir seçenek var ama bu daha önceden başladığım bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Burada görebileceğiniz üzere kayıtlı bir sefer yok. Ben de sıfırdan girerek karakter geliştirme ekranında dahil olmak üzere tüm alanları sizlere bu video içerisinde göstermeye çalışacağım. Bu bir sıcağı sıcağına videosu olacak aslında. Yani bir video inceleme konsepti gibi düşünmeyin bu videoyu. Çünkü oyun zaten erken erişim aşamasında olduğu için, tüm özellikler kullanımımıza sunulmadığı için bu videoda böyle oyuna girer girmez bizi neler karşılıyor, ne gibi özellikler var veya burada bahsedilmese bile ilerleyen dönemlerde oyuna ekleneceği söylenen özellikler ne, bunların bir derlemesini yapacağız. Video içerisinde oynarken zaten hem karşılaştığımız şeylerle ilgili bilgileri size aktarmaya çalışacağım, hem de şu an karşılaşamasak bile bazı detayları yine sizlere vereceğim. Evet, karakter oluşturmaya ilk olarak karakterin kültürünü seçerek başlıyoruz. Oyunda seçebileceğimiz 6 farklı kültür var. Bunlar da aynı zamanda çeşitli özelliklere etki ediyor. Örneğin Vilandiyalı olarak seçersek karakterimizi, beraberimizde savaşan askerler bu savaşlardan %20 daha fazla tecrübe puanı kazanacakmış. Sturgiyalılar karlı topraklarda %20 daha az yavaşlayarak yürüyebileceklermiş. Bunun gibi çeşitli avantajlar var. Yani oynanışınıza etki edecek, sizin stratejinize uyacak bir avantaj varsa burada seçiminizi ona göre yapabilirsiniz. Tabii harita üzerindeki yerleşim noktanız da buna göre değişecek. Birazdan karakterimizi oluşturduğumuzda yerleşim yerlerini de sizlere göstereceğim. Ben karakterimi Vilandiyalı yapmak istiyorum. Çünkü beraberimde savaşacak askerlerin tecrübe puanını daha fazla kazanması demek benim için onların daha hızlı gelişmesi ve ilerleyen aşamalarda daha fazla avantaj gibi geliyor. Hemen sıradaki diyelim. Burada oldukça detaylı bir karakter oluşturma ekranı var. Vücut, yüz, gözler, burun, ağız, saç ve yüz boyaları, yaralar gibi bir sürü seçenek var. Burada çok fazla uğraşmak istemiyorum. Şöyle karakterimizin ses perdesini, yani sesinin kalınlığını ve inceliğini de seçebiliyoruz. Görebileceğiniz üzere, veya şöyle yapalım. Ses perdesi, karakterimizin boyu, daha iri yapabiliriz. Vücudunun farklı noktaları, buna göre farklı seçenekler gösteriyor bize. Aynı zamanda karakterimizi kadın da yapabiliriz, erkek de yapabiliriz. Seçim size kalmış. Bunun dışında burada dediğim gibi yüz için mesela yüz genişliği, yüz derinliği, merkez uzunluk, burada aşağı doğru giden pek çok seçenek var. Hani burada nasıl bir karakter oluşturmak istiyorsanız, hani kaş türüne kadar görebildiğiniz üzere her şeyi burada detaylı ayarları yapmanız mümkün. Ben tabii şu an hızlı bir şekilde oyuna da girmek istediğim için şöyle saçları da göstereyim size. Karakter üzerine fazla uğraşmayacağım. Hatta buradan zar atacağım. Rastgele derseniz, yani tek zarlı seçenekten rastgele derseniz, bu ekrandan rastgele bir seçenek veriyor. Ama tümünü rastgele yap derseniz tamamen bambaşka karakterler böyle sizler için geliyor. Buradan bir tanesini seçelim biz de. Şöyle hoşumuza gideceğini düşündüğümüz bir karakteri. Bu abinin biraz boyunu uzatırsam, bu böyle hafif kuzeyli bir Ragnar gibi tarzı oldu. Ben bu abiyle gidelim diyorum. Şöyle sıradaki diyelim. Bir sonraki aşamada karakterimizin hikayesini belirliyoruz aslında. Yani ailemizi seçerek genlerimizi kimden aldığımızı ve bunlar üzerinden de yeteneklerimizin, sol tarafta görebileceğiniz üzere güç, kontrol, dayanıklılık, kurnazlık, sosyallik, zeka gibi yeteneklerimizin ne şekilde belirleneceğini aslında burada seçmiş oluyoruz. ve bunu yaparken bir hikaye üzerinden ilerlemek de aslında karakterimizin hikayesini bizim ona bağlanmamızı arttıran bir detay. Bu da Mount & Blade'in güzel yönlerinden bir tanesi. Bannerlord'da da bu şekilde yer alıyor. Tabii seçimler sadece ailenizden ibaret değil, çocukluğunuzun ilk anlarından itibaren bu şekilde, hani örneğin çocuklukta öne çıkan özelliğin liderlik becerindi, fiziksel gücündü, atlar konusundaki becerindi. Örneğin ben atlarla ilerlemek isteyen bir karakter olduğum için at seçiyorum. Hemen sonrasında ergenlik geliyor. Bu şekilde şimdi hızlı hızlı geçiyorum ama ergenlikte ne yapardın? Kırlarda ot toplardın. Gençliğinde ne yapardın? Bu gibi seçimleriniz tamamen yeteneklerinize yön verdiği için açıkçası çok güzel bir sunum var burada karşımızda. Eğer tüm aşamaları bitirip karakterinizin hikayesini belirledikten sonra isim verme konusunda şöyle havalı bir şeyler bulayım deyip de takılırsanız, burada da yine bir zar atma seçeneği var ve buradan belki hoşunuza gidecek bir isim bulabilirsiniz. Ancak ben karakterime kendi adımı vereceğim ve o şekilde oyuna gireceğim. Oyuna başlamadan önce son olarak zorluk ayarı seçeneği var. Bu zorluk seçenekleri de dostlara işlenen hasar oranı, yani friendly fire dediğimiz olay, dostların askerlerine işlenen hasar oranı, oyuncuya işleyen hasar, adam toplama zorluğu ve haritadaki hareket hızı gibi seçenekler mevcut burada. Ölmeyi etkinleştirirseniz karakteriniz bir çatışmada, bir mücadele sırasında ölürse tamamen ölüyor. Tekrar geri gelmemek üzere ölüyor. Ve klan üyelerinin kazandığı niteliklerin otomatik olarak atanmasını mı yoksa sizin belirleyeceğiniz şekilde olmasını mı, buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz artık buradan oyuna geçelim. Oyun başlangıçtan itibaren bazı şeyleri böyle direkt olarak bize sunmuyor da bunları hikaye içerisinde yediriyor. Örneğin direkt olarak oyuna mı girmek istersin yoksa öncesinde eğitim, tutorial bölümlerini oynamak ister misin gibi bir şey sormaktansa bunu da hikayeye yedirmişler. Burada gördüğünüz gibi kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız, dövüşmeye hazır mıyız diye bize soruyor. Biz eğer burada eğitime devam etmeyle ilgili seçeneği seçersek direkt olarak eğitime giriyoruz. Eğer kaybedecek zamanımız yok, ayrılırsak daha çok işi halledebiliriz dersek de eğitimi geçmiş oluyoruz. Yani bu şekilde bir sunum olması, bize seçeneklerin böyle diyaloglarla verilmiş olması benim hoşuma gitti. Ben şimdi sizlere de göstermek adına eğitime girme seçeneğini seçtim ve bir yandan da oyunun görsel yönüyle, grafikleriyle de karşı karşıyayız. Görebileceğiniz üzere şimdi buradan eğitimlere girebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir tarafta kılıç eğitimleri, diğer tarafta atlı eğitimlerle alakalı bölümler var. Bir yandan da oyunla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Görebileceğiniz üzere şu ana kadar Mount & Blade dünyasında, daha doğrusu Mount & Blade oyunlarında gördüğümüz en güzel grafikleri görüyoruz. Ama yine de tabii günümüzde büyük bütçeli yapımlar, özellikle böyle konsollara özel yapımlar olsun, Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar olsun, çok güzel grafiklere sahipler. Ancak tabii onların yanında biraz daha sönük kalıyor Bannerlord. Tabii şunu unutmamak lazım. Bu bir yandan da bir strateji oyunu. Yani Total War serileri gibi olan yönleri de var. Aynı anda ekranda birden fazla, hatta 50, 100, 200 karakterin savaştığı anlar var. Bu nedenle bu oyunda böyle tek bir karakteri yakından detaylı gördüğümüz gibi görseller beklememek lazım. Bildiğiniz gibi Mount & Blade serisinin aslında en büyük yanı bu savaşlardaki strateji olayı. Şu an ekranda oklar görüyorsunuz, yukarı, aşağı, sağ, sol şeklinde. Hem ataklarınızı hangi taraftan yapacağınızı hem de kendinizin ne taraftan savunacağınızı rakibin hareketlerine göre iyi analiz etmeniz gerekiyor. Mount & Blade'in esprisi aslında bir noktada da bu. Yani savaş konusundaki strateji. Şimdi bizden istiyor ki saldırıları savunalım. Savunalım abi. Gönder bana saldırıyı. Bunu savundum. Yukarıdan da savunayım. Aşağıdan da savunayım. Bir de saldıracağım kendisine. Şöyle tekrar vuralım. Yukarıdan saldıralım, aşağıdan saldıralım ve kılıç eğitimimizi tamamladık. Bunun gibi sol tarafta görebileceğiniz üzere bir sürü eğitim var. Ancak dilerseniz bu eğitimlerden tap tuşuna basarak da çıkabilirsiniz ve direkt olarak oyun alanına geçebilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapacağım ve biraz da oyun dünyasını sizlerle birlikte keşfe çıkalım. Evet, haritada eğitim alanını görüyorsunuz. Buradan çıkış dediğimiz zaman eğitim alanından çıkmış oluyoruz. Erkek kardeşin diyor ki başka bir şey yapmadan önce erzaklarımız azaldı. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğimiz ve yardım bulabileceğimiz bir köy var. Sen benden daha iyi bir binici olduğuna göre önden gitsen daha iyi olur demiş. Ben de gidelim dedim. Kaldırad ya da gezinme. Evet, şu anda gördüğünüz gibi burası bizim eğitim alanımız. Ancak haritadan böyle biraz uzaklaştığımız zaman oyunun haritasının ne kadar büyük olduğunu bir yandan da görüyoruz. Şu topraklar, buranın böyle yapısına baktığımız zaman biraz Türkiye'yi, Anadolu topraklarını, şöyle hani şurayı İstanbul olarak düşünürsek Marmara Denizi oldukça benziyor. Zaten Anadolu topraklarından esinlenmiş bir harita yapısı var oyunda ve buradaki uygarlıklar da aslında hikayelerine baktığımız zaman, karakter yapılarına ve giyimlerine baktığımızda bu coğrafyada yüzyıllar içerisinde yaşamış kültürlerin, soyların izlerini taşıyor diyebiliriz. Ve biz de şu anda haritanın daha böyle Antalya bölgelerindeyiz diyebilirim. Şimdi dilerseniz Tevea bölgesine gidebiliriz. Bu arada yanımızda gördüğümüz sayı bizim şu an kaç kişi olduğumuzu gösteriyor. Yani eğitim alanında 2 kişiyiz. Burada 9 kişilik bir mülteci grubu varmış. Burada başka gruplar var. Ama bizim Tevea bölgesinden, yani kuzeyimizdeki bu bölgeden erzak almamızı istiyor abimiz. Şöyle atımızla birlikte gidelim. Bu sırada etrafta böyle yağmacılara vesaire de denk gelebiliyoruz. Onlara denk gelirsek de olay biraz işin rengi değişebiliyor. Etrafı dolaş diyelim. Bunun dışında seçenekler de var. Ancak şu an bize sadece etrafı dolaş seçeneği aktif olduğu için girelim ve alana şöyle bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şehrin içerisindeyiz. Yani haritada uzaktan gördüğümüz yerlerin yanına gittiğimiz zaman bu şekilde şehir içinde gezinmeler yapabiliyoruz. Oradaki tüccarlarla, demir ustalarıyla konuşabiliriz. Oralarda hatta işin ticari kısmına girip yerleşim yerlerinde böyle kendimize dükkanlar açıp başkalarıyla rekabete girip sonra onların kaynaklarını, ham maddelerini baltalayarak işlerini terse gitmesini sağlayabiliriz. Yani işin içinde o kadar çok seçenek var ki nereye gideceğiniz, ne şekilde ilerleyeceğiniz tamamen size kalmış. Birisinin boyunduruğu altına girip orada güçlenmek mi, yoksa böyle gözlerden daha uzakta mı olmak, sosyalleşmek mi? Köy büyüğüyle konuş diyor bize. Sol alt tuşunu basılı tutabilirsiniz demiş. Evet, böyle gördüğünüz gibi bizden 110 metre uzakta köyün reisi Orachos varmış. Şöyle shift tuşuyla oraya doğru odaklayabiliyoruz da kendisine gidelim ve erzağımızı alalım. Evet, ben Orachos, bu köyün reisiyim. Seni buraya getiren nedir? Yardıma ihtiyacımız var. Seninkileri de ele geçirdiler. Bunu duyduğuma üzüldüm. O alçaklar burada da birkaç kişiyi öldürdüler. Kuzeye gittiklerini düşünüyoruz. Hazırlıklarını tamamladığında tekrar benimle konuşmaya gel. Evet. Alandan ayrılmak için tap tuşuna basalım. Görüldüğü üzere bu alanda işler pek tekin gitmiyor. Ve insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Bu arada demin grafiklerden de bahsettik. Bir yandan oyunun sistem gereksinimlerine de değinmek lazım. Minimum sistem gereksinimleri gayet düşük ama önerilen sistem gereksinimleri i5-9600K veyahut AMD Ryzen 5-3600X işlemci, 8 GB sistem belleği ve GTX 1060 veya RX 580 ekran kartı ya da daha iyisi gibi önerilen sistem gereksinimleri mevcut oyunda. Bu arada gıda satın alma, asker toplama ile ilgili bilgiler veriliyor. Biz şöyle çıkış diyelim buradan. Bu arada oyunu tabii eğer ki bu güzel atmosferi yaşamak için sisteminiz yeterli değil diye düşünüyorsanız şöyle bir güzelliği de var oyunun. GeForce Now desteğiyle birlikte geliyor. Tıpkı yakın dönemde Cyberpunk'ta olduğu gibi Tailwords de Nvidia ile anlaşmasını duyurdu ve GeForce Now üzerinden de en yüksek grafik ayarlarıyla bu oyuna sisteminiz yetmese dahi erişebileceksiniz, oynayabileceksiniz. Bu da güzelliklerden bir diğeri. Sol alt kısımda bir menü görüyoruz. Burada görevle ilgili de bilgilendirme var. Zaten üzerinde de bir uyarı ışığı vardı. Köyün reisi Orachos'la konuştuk. Şimdi bizden isteniyor ki asker topla. 4 tane asker toplamamız isteniyor ve tahıl satın almamız gerekiyor. 2 tahıl satın alacakmışız. Bunun dışında karakter kısmına geldiğimiz zaman burada da aslında oyunun önemli bir noktasını yetenek, beceriler menüsünü görüyoruz. Burada da henüz Türkçeyi seçmemize rağmen Türkçeleştirilmemiş bazı alanlar görüyoruz. Tabii erken erişim olmasından kaynaklı. Buradaki özelliklerin geliştirilmesinin çeşitli yolları var. Örneğin odak noktaları. Bir özelliğinizi geliştirmek istiyorsanız odak noktalarından puan vermeniz gerekiyor ona. Yani diyelim ki siz binicilik özelliğinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bu özelliğinizi geliştirmek için buraya ne kadar odak noktası koyarsanız o kadar hızlı bir şekilde bu özelliğinizi geliştirebiliyorsunuz. Tabii bu sınırlı olduğu için yukarıdaki seviyenizi zaten görüyorsunuz. Seviye atladıkça bunlar sınırlı sayıda size odak puanları verildiği için bunları hangi özelliklerinizi geliştirmek için kullanacağınız stratejik bir önem arz ediyor ve kendi içlerinde de ikiye ayrılıyor bunlar bazı noktalarda. Yani hangi yönüyle öğrenmek istiyorsun? Bu özelliklerle ilerlerken açacağın seviyeyle birlikte hangilerini kullanmak istiyorsun bu özelliklerden gibisinden. Bu da aslında işin yine dediğim gibi stratejisini arttıran bir nokta. Bunun dışında yoldaşlar alabiliyorsunuz yanınıza. Birazdan zaten askerler alacağız. Bu yoldaşlarınızı da sizde olmayan özelliklerle kuşatabilirsiniz. Böylelikle savaş alanında kendi eksiklerinizi onlarla tamamlayabilirsiniz. Örneğin siz binici bir karakterseniz ve atıyorum ok kullanmak istiyorsanız atınız üzerinde, yanınızdaki insanların da ağır silahlarla, iki elli kullanılan kılıçlarıyla veya işte baltalarıyla yakın dövüşte savaşmasını sağlayabilirsiniz. Henüz sadece bir puanımız bulunuyor. Ben de onu biniciliğe harcadım ki binicilik kısmında biraz daha ilerleyebilelim ve daha fazlasını sahip olalım. At bakımı seçeneği de şu an erişebileceğimiz yetenekler arasına geldi. Bu da at çiftliklerinin üretimini %50 arttırıyormuş. Bu tarz özellikler tabii işe farklı boyutlar katıyor. Yani sadece karakteriniz değil, bulunduğunuz bölgedeki diğer insanların, kurduğunuz ortamın, orada yetişen ürünlerin, tüccarların, her şeyin idaresini bir noktadan sonra kontrol etmeniz gerekiyor. Yani aslında çok fazla strateji işin içine giriyor. Bu nedenle de bu topraklarda oldukça yol arşınlayıp oldukça fazla şeyi hesap etmeniz gerekiyor. Tabii bu da Bannerlord'un saatler harcayacağımız güzel yanlarından bir tanesi. Bu arada oyunda ilerleme şekli şu şekilde oluyor. Siz karakterinizi hareket ettirdiğiniz zaman zaman ilerliyor. Şu an duraklatıldı gördüğünüz gibi. Veya dilerseniz buradan oyuna da diyebilirsiniz. Bu arada burada göstermek istediğim özellik de şuydu. Hatta şöyle durdurayım da bir sıkıntı yaşamayalım şimdi. Oyunda dinamik ışıklandırmalar söz konusu olduğu için güneşin doğuşuyla, batışıyla, ayın gökyüzünde gözükmesiyle birlikte nesneler üzerine düşen ışık da değişiyor. Bu da atmosferi güçlendiren, görselliği daha ileri noktaya taşıyan bir detay. Ve açıkçası bunu görmek de benim çok hoşuma gitti. Tabii bir yandan da sadece buradan başlat derseniz değil, dediğim gibi bu şekilde ilerlerseniz de zaman ilerliyor. Biz şöyle TVA'ya gelelim. Demin görevimiz vardı. Görevimiz gereği 4 tane asker toplamamız ve ürün satın almamız gerekiyordu. İllaki şehir içine girerek oradan bir şeyler toplamak zorunda değilsiniz. Yani insanları gezerek, konuşarak değil. Bu şekilde dışarıdan da bu işi yapabiliyorsunuz. Bizden 2 tane tahıl almamız isteniyordu. Biz o 2 tahılı alalım ve 38 altınımızı bunun için harcayalım. Asker topla kısmından da köyün reisi Orachos'tan 4 tane asker isteyecektik. Hatta daha fazlasını da alsak mı yanımıza? Bitti diyelim. Erkek kardeşin diyor ki hazırlıklarımızı tamamladık, köyün reisiyle tekrar konuşalım, bize bir görev verebileceğini söylemişti. Evet, aradığını bulmana sevindim, şimdi daha önce bahsettiğim mesleğe gelecek olursak demiş. Buraya zaman zaman gelen gezgin bir doktor var, ismi Takteos, insanları bedavaya tedavi eder, onu severiz demiş. Onu en son birkaç gün önce gördük, yanında bir sandık vardı. Akıncılar buradan geçmeden birkaç saat önce yola çıktı, pek görmüş geçirmiş bir tip değil. Takteos'a karşı gözünü açık tutarsan sana minnettar oluruz. Eğer hayattaysa ve sağlığı yerindeyse sana macerası konusunda daha çok bilgi verir belki demiş. Teşekkür ederiz. Alandan ayrılmak için tab tuşuna basılı tutarak buradan çıkalım. Bir yandan da şu parantezi açmak istiyorum. Bu bir video inceleme değil. Oyun erken erişim sürecinde olduğu için biz de çıktığı gibi hemen böyle bir sıcağı sıcağına yapalım istedik. Ve zaten tüm detaylarla birlikte oyun tam haline kavuştuğunda, tam sürüm çıkışını yaptığında video incelemesi de yine sizlerin karşısında oluruz. Daha önce kapalı betasında multiplayer moduna erişmiştik ve onunla ilgili bir videoyu da sitemizde yayınlamıştık. Dilerseniz o videoya da bu videonun açıklamalı kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şöyle şunlara bir saldıralım. Bu arada geçmiş Mount & Blade oyunlarını öyle çok fazla oynamış bir oyuncu değilim. Böyle yüzlerce saatini bu oyunlara harcamış bir oyuncu değilim. O yüzden çok iyi oynayamıyorum. Hani orada öyle mi yapılır, burada böyle mi vurulurdu gibisinden düşünceleriniz olabilir. Bu arada düşmanlarımız oradan geliyorlar. Abiler şuraya gelin. Şuradan. Oo, buradan geldiler. Hadi. Hadi saldırın yavrum benim. Hadi bana hiç iş düşmesin. Hadi. Bu arada kan efektlerine de özellikle çalışılmış ve bir düşmana vurduğunuz zaman, hasar verdiğiniz zaman gerek zırhında gerekse de kendi vücudunda o kanın sıçradığını görebiliyorsunuz. Hatta büyük savaşlara girdiğinizde, biz daha şu an henüz oyunun başındayız ve böyle akıncılarla 8-10 kişiyle savaşıyoruz. Ama eğer ki böyle 150-200 kişinin olduğu böyle surlara, kapılara dayandığımız savaşlara girecek olursanız işte o zaman yerlerin gerçekten kan gölüne döndüğünü görebiliyorsunuz. Açıkçası o anlara gelebilmek, karakterimi ve çevremdeki dinamikleri geliştirmek için de sabırsızlanıyorum. Çünkü o savaşlar gerçekten sizi o gerginliğe sokuyor. Bu gerginliğe sokmasının en önemli nedeni de öyle dandun vurmuyor oluşunuz. Çünkü bildiğiniz gibi oyunda savunma ve saldırı işi çok sistematik bir stratejiye sahip olduğu için, örneğin atıyorum ne kadar güçlü olursanız olun, 3'e 1 kaldığınız zaman kimin ne şekilde savunacağınızı veya oradan nasıl kaçmanız gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Yoksa tahtalı köyü boylayabiliyorsunuz. Bu da aslında olaya tatlı bir zorluk katıyor. Ki eminim bu zorluğu isteyen, bu tarz detayları arayan oyuncular da fazlasıyla var ki zaten bunca yıldır artık bıkkınlıkla, kimileri hala o heyecanı kaybetmeden uzun yıllardır bu oyunu bekliyorduk zaten. İndirdik mi onu? Başka kaldı mı? Kalmamış olması lazım. Evet, savaşımızı kazandık. Sadece iki zayiatla bir de kalkanımızı kırmışlar. Yaralı askerimiz var daha doğrusu. Simgesi o şekilde belirtilmiş. Ve bu savaştan galip çıktık. 0.9 moral ve ün kazandık. Kalan son akıncıyı da şöyle alalım. Bu arada bizim de canımız 16'ya kadar düştü. Her şeyi de yağmalayalım. Bunlar elimizde dursunlar. Fazla mal göz çıkarmaz diyelim. Akıncıların beraberinde sürükleri tutsaklardan birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdin. Bir süre sonra içlerinden biri sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Bakalım ne diyecek bize. Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşkıyalar ölümümüze neden olacaktı. Adım Taktios. Bizim Taktios, demin bahsedilen. Doktorum, bir macera peşindeydim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bir kervanla birlikteydim ve birdenbire çalılıklardan çıktılar. Sıcak çarpmasının belirtilerini hissedebiliyorum. Evet, tek seçeneğimiz var dedik. Ne yazık ki hiç çocuk görmedim. Biraz hızlı hızlı ilerliyorum bunlarda. Bunu aklımıza tutarız. Devam etmek için tıklayın. Görev tamamlandı. Radagos'un çetesinin sığınağını bul ve onları mağlup et isimli bir görev geldi. Ve açıkçası yavaş yavaş artık videonun da sonuna doğru gelebiliriz. Tekrar şöyle eğitim alanımızın oraya doğru gelmek istiyorum. Dağ haydutları tarafından Taktios esir alınmış. Taktios artık tutsak değilmiş. Dediğim gibi bu bir sıcağı sıcağına videosuydu. Oyun henüz erken erişim aşamasında olduğu için, tüm özelliklerine sahip olmadığı için şu an başlangıçta ilk aşamada ne yapabildiğimizi sizlerle birlikte baktık ve açıkçası hem savaşa da girdik hem diyalog sistemini gördük, karakter oluşturduk. Tabii bunun dışındaki daha ilerleyen dönemlerde deneyim edebileceğimiz özellikleri artık oyunu belli bir süre oynadıktan sonra, belki ikinci bir videoyla veya dediğim gibi tam sürüm çıktığında bir video incelemeyle tekrar sizlerle buluştururuz. Çünkü oyunda daha deneyim edemediğimiz bir sürü detay var. Örneğin kılıç dövdürme. Bildiğiniz gibi pek çok oyunda kılıç almak hani çok basittir. Gidersiniz demirciye, yaptırırsınız ya da oradaki listeden, o sanki aynı zamanda tüccarıymış gibi bu işin, silahınızı satın alırsınız. Ancak burada oyundaki her silahın çarpışmaya etkisi farklı olduğu için, o hasar hesaplamaları çok detaylı olduğu için sıfırdan kılıcınızı kabzasından uzunluğuna, keskin noktalarına kadar kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Bu gibi detaylar var oyunda ve tabii bunları da biraz daha ilerledikçe, para kazandıkça, karakterimizi ve beraberimizdeki ortamı geliştirdikçe elde edebileceğimiz, deneyim edebileceğimiz detaylar oyundaki. Ancak şimdilik ilk etapta görebileceğiniz üzere oyun gayet güzel görselliğiyle ve detaylı stratejik yönü kuvvetli olaylarla birlikte artık çıkışını yaptı. Bundan sonrasında olay onu tüm detaylarıyla deneyimlemekte ve keyfini çıkarmakta. Umarız en kısa sürede de tam sürüme kavuşuruz. İlerleyen zamanlarda gerek Mount & Blade 2 Bannerlord'la ilgili daha detaylı videolarla, gerek diğer oyunlarla, oyun dünyasındaki gelişmelerle alakalı videolarla tekrar karşınızda olma ümidiyle diyelim. Herkese bu güzel haritadan iyi oyunlar dileyelim. Hoşça kalın.